أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İsra suresinin 78. ve devamı ayetlerini okuyacağız. Bu ayet namaz vakitlerini çok net bir şekilde anlatan bir ayettir. Tabi ister istemez onunla ilgili diğer ayetleri de göreceğiz. Ama her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyor, sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, bugünkü dersimizde İsra suresi 78. ayetten başlayıp 81. ayetin sonuna kadar gelmeyi planlıyoruz. İlgili ayetler mealen şöyle: namazı güneşin tepe noktasını geçmesinden gecenin karanlığının veya soğuğunun bastırmasına kadar düzgün ve sürekli kıl. Bir de doğu ufku boyunca dağılmış ışıkların bir araya toplandığı vakitte kıl. Doğu ufku boyunca dağılmış ışıkların bir araya toplanması gözle görülür. Sana özel ek görev olarak gecenin bir kısmında namaz kılmak için uykudan kalk. Belki Rabbin seni çok övülen bir yere gönderir. Ve de ki, Rabbim, girdiğim yere dürüstçe girmemi, çıktığım yerden dürüstçe çıkmamı lütfeyle. Bana kendi katından yardımcı bir güç, hakimiyet ver. Ve de ki, hak geldi, batıl yani asılsız şeyler yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Evet.
Şimdi bu İsra suresinin 78. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: اَقِمِسْ صَلَاتَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ. O salatı, yani her müminin her gün mutlaka kılması gereken, asla ihmal edilmeyen o ibadeti ne zaman yapacağını Allah-u Teala bize bildiriyor. Bu ibadet, namaz kılma görevi Adem Aleyhisselam'dan beri vardır. Ve herhangi bir değişme yoktur. Allah-u Teala Beyyine suresinde de önceki nebilerden bahsederken onlara verilen emir namazı sürekli ve tam kılmaları ve zekat vermeleridir şeklinde şey yapıyor. Bu konuda çok sayıda ayet var. Bu her müminin her gün mutlaka kılması gereken tek ibadettir. Hiçbir şekilde vaktinin dışında kılınamaz. Onun için Allah-u Teala Nisa suresinin 101, 102 ve 103. ayetlerinde yolculuk sırasında 4 rekatken 2 rekata düşen namazların, yolcuların karşısına düşmanın çıkması halinde 1 rekata kadar düşebileceğini çok açık ve net bir şekilde açıklamış 102. ayette. 103. ayette de namaz müminler için vakitte sınırlı bir ibadettir diyor. Vaktinin dışında asla kılınamaz. Vaktinin dışında kılınması için unutmak gerekir. İnsanın gücünde değil, unuttuğun zaman yapabileceğin bir şey yok. Ya da uykuya dalıp uyanamamış olmak gerekir. Onun dışında hiç kimse namazını vaktinin dışında kılamaz. İşte bu ibadet herkesin günde 5 kere yapması gereken bir ibadet olduğu için Allah bunu vakitleriyle birlikte bize bildirmiştir. Yani vakit de sınırlı, vaktin dışında asla kılınamaz. Şimdi burada şöyle diyor bu ayette, önce bu ayeti okuyalım. اَقِمِسْ صَلَاتَ. O namazı tam ve düzgün, yani ikame etmek, yani nasıl gerekiyorsa o şekilde yerine getirmek demektir. Ne zaman yapacak? لِدُلُوكِ الشَّمْسِ. Güneşin batıya kaydığı vakitte. Gündüzün ilk namazı güneş tepe noktasından batıya kaydığı zaman kılınır ki bu öğlen namazıdır. İlâ gasakil leyli, gecenin gasakına kadar kıl diyor. Ve Kur'an el fecr, ve fecir ışıklarının kümeleştiği vakitte kıl diyor. Şimdi Güneşin tepeden batıya kaydığı vakit. Bunu dünyanın her yerinde, her zaman görmek mümkündür. Güneşin hiç doğmadığı kutup bölgesinde, güneşin tepe noktasından batıya kaydığı en net bir şekilde görülür. Çünkü ufukta güneşin bulunduğu yerde tam bir aydınlık daire oluşur. Bu aydınlığın tepe noktasından batıya kaydığı çok net bir şekilde gözlemlenebilir. Bizim bulunduğumuz bölgelerde de öyle. Yani burada Allah-u Teala öyle kelimeler kullanmış ki dünyanın bütün noktalarında her mevsimde uygulanabilecek kurallar açıklanmış. Diyor ki namazı güneşin batıya kaydığı vakitte kıl. Ne zamana kadar? Gecenin soğuk vaktine kadar diyor. Bu gasak kelimesi hem Arap dili açısından soğuk anlamına gelir. Bunu lisanlara baktığınız zaman net bir şekilde görürsünüz. Hem de Kur'an-ı Kerim'de iki ayette bu cehennemliklerin çektiği cezalar anlatılırken, mesela Sad suresinin 57. ayetinde hamimen ve gassaka diyor. Yani sıcak ve soğuk. Yani orada hem sıcakla cezalandırılıyorlar, hem soğukla cezalandırılıyorlar. Yine aynı şekilde Nebe suresinin 25. ayetinde de yine hamim ve gassak kelimesi geçiyor. Sıcak ve soğuk. Şimdi bunun ayrıntılarını biraz sonra diğer ayetlerden öğreniriz. Diyor ki Allah-u Teala bir de fecir ışıklarının yoğunlaştığı bir vakitte kılın. Çünkü fecir ışıklarının kümeleşmesi gözle görülür. Şimdi burada biz burada ayete bu manaları verdik. Ama mesela bakın bu elimde Diyanet'in meali var. Şöyle diyor. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Şimdi bu karanlığına ifadesi yanlış değil. Ama eksik. Çünkü mesela işte Haziran ayında Kuzey Kutup bölgesinde güneş hiç batmaz birçok yerde. Hiç batmaz. Gecenin karanlığı oluşmaz ki orada. Şeyde de Aralık ayında da Güney Kutup'ta güneş hiç batmaz. Peki buradakiler nasıl namaz kılacaklar? Tabi oraları yaratan Allah öyle kelimeler kullanıyor ki dünyanın her noktasında bu uygulanabilsin. Mesela bir de şunu söylüyor burada. Bir de sabah namazını kıl çünkü sabah namazı şahitlidir diyor. Ne demek sabah namazı şahitlidir? Çünkü buradaki asıl problem şu. Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması meselesi bilinemiyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an'ı kendisinin açıkladığını söylüyor. Sürekli burada Hud suresinin ilgili ayetlerini tekrarlıyoruz. Diyor ki kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri kısa ve özlü olarak anlatılmış. Yani böyle hüküm ifade eder şekilde. Sonra ayrıntı verilmiştir diyor. Peki kimin için açıklanmış? Kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet. Açıklayan kim? Min ledün hakimin habir. Yani bütün kararlar doğru olan, her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Onu Allah tarafından açıkladıysa açıklama Kur'an-ı Kerim'in içinde olmasıdır. Olması gerekir. Peki neden kendisi açıklamış bunu? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Öyleyse bu açıklamayı yapan Allah-u Teala ise ve Allah Zümer suresinde de Kur'an-ı Kerim'i ikili bir sisteme göre oluşturduğunu bildiriyor. Ona da mesani diyor. Çok sayıda ayette de her nebisine kitap ve hikmet indirdiğini söylüyor. Bunu en açık şekilde özet olarak görebileceğimiz ayet Ali İmran 81. ayettir. Şimdi bu Kur'an'ı Kur'an'la açıklamadığınız zaman problem çözmeniz mümkün olmuyor. Zaten Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an'ı açıklama yetkisi vermemiştir. Kur'an'ı kendisi açıklamış, o açıklamaya nasıl ulaşılacağının kurallarını koymuş ve Fussilet suresinin 3. ayetinde diyor ki kitabun fussilet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kur'anen Arabiyyen, Arapça ayetler kümesi olarak. Kimin için? Likavmi yalemun, bilenler topluluğu için. İşte bu bilenler topluluğu dediğimiz zaman mesela kutup bölgesinde bilmek gerekiyor. İşte oraya da biliyorsunuz defalarca gittik. İlgili ayetlerle karşılaştırdık. Baktık ki Allah-u Teala kutup bölgesini çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Şimdi burada bunun özet ayeti hangisi? Yani burada bu ayeti söylüyorsa Allah bir başka ayette de bundan bahsetmesi lazım ki ikili sistem olsun. Hud suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olan Hud suresinin 114. ayetine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ekimis salah. O namazı tam ve düzgün kıl. Bakın şeyde de az önce okuduğum İsra 78'e de akimis salah diye başladı. Sen kıl. Akimu demedi, kılın demedi. Kılın denseydi cemaat akla gelirdi. Çünkü her yerde cemaat olmayabilir. Hatta dünyada benden başka hiç Müslüman olmayabilir. Ya da yani öyle bir yerde bulunurum ki yanımda hiç kimse olmayabilir. Onun için tekil şahsa verilen bir emir. Namazı düzgün kıl. Cemaatle de olsa herkes kendi namazını kılar. Kıl diyor. İşte bakın benzerliği gördünüz. Birbirine benzer. İşte onları Allah Ali İmran 7. ayette müteşabih diyor. Birbirine benzeyen iki şey olarak bu iki ayet benzeyen. Akimis salah, namazı doğru, düzgün ve tam kıl diyor. Ne zaman kılacağım ya Rabbi? Tarafeyn nehar. Gündüzün iki tarafında. Şimdi taraf ne demek? Taraf bir şeyin bölümü demektir Arap dilinde. Bize uç anlamına gelir ama Arap dilinde bölüm. Mesela şimdi şu masanın tarafları dersem, onlar santimlik bölersem, işte boyu 3 metre ise 30 tane taraf çıkar. Birer santimlik bölersem 300 tane de taraf çıkar. Yarımşer santimlik bölersem 600 çıkar. Şimdi gündüz şöyle şu masanın tamamı gibi düşünelim. Gündüzün iki tarafında. Gündüz nedir? Güneşin doğmasıyla bizim bulunduğum bölgede batması arasına geçen zamandır. Gündüzün iki tarafında. Burada mı kılacağım? Burada mı? Nerede bu? Belki bin tane tarafı vardır. Nerede kılacağım ya Rabbi? Peki ondan sonra da diyor ki vezülefen minel leyl. Gecenin zülfelerinde, zülfe yakın demek. Gecenin yakın zamanlarında, gecenin yakın olabileceği ne olabilir?
Gündüz.
Ancak gündüz olabilir. Çünkü gün, gece ve gündüzden oluşuyor. Ancak gündüze yakın olur. Başka bir zaman olamaz ki. Şimdi Arap dili açısından gündüzün iki vakti dedi. O iki. Zülef de çoğul. Arap dili açısından çoğulun en azı kaç?
Üç.
En azı üç. O zaman ya iki ile üçün toplamı ne olur?
Beş
olur.
En az.
En az beş vakit namaz olur. Bir de şu var yani en azla farz hukuk eder. Çünkü sonuna kadar milyarlar, trilyonlara gitsen bitmez yani o çoğul. Ama en azıyla farz oluştuğu için gece üç, gündüzde iki vakit namaz kılacaksınız. Şimdi peki ilk vakit gündüzün ilk tarafı ne zaman? Yine akimis salahla başladı. Akimis salah lidruki şems, güneşin batıya kaydığı vakitte. Şimdi güneş buradan doğdu, tam tepe noktasına kadar çıktı. Şimdi bu tam tepe noktasına kadar çıkıncaya dek, mesela şöyle düşün, güneş buradan doğduğu zaman şurada bulunan şeyin gölgesi batıya doğru kayar. Ama güneş tepeye doğru çıktıkça gölge küçülür, küçülür, küçülür. Tam tepeye geldiği zaman burada gölge en kısa şeyine gelir, vaktine gelir. Biraz bu tarafa daha kaydı mı o zaman gölge doğuya kaymaya başlar. Doğuya kaydığı an ne olmuş oluyor? Günün ilk namaz kılma vakti. İşte ona öğlen namazı diyoruz. Bunu dünyanın her yerinde gece, kış yaz ayrım olmaksızın her gün görebilirsiniz. Güneşin hiç doğmadığı yerlerde de bu çok açık ve net olarak görülüyor. İşte Tromsø'ya da Svalbard'a da gittik. Kışın hiç güneşin olmadığı zamanlarda böyle mesela şurayı orta nokta kabul edin. Buradan böyle bir daire şeklinde aydınlığı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Güneşin buradan ışıkları batıya kaydığı zaman da çok net bir şekilde görüyorsunuz. Gün öğlen vakti başladı. Peki o bölgelerde mesela kışın güneşin hiç olmadığı yerde akşam vaktinin başladığında bakıyorsun yani güneşi hiç göremiyorsun. Ne zaman başlayacak? Doğuda güneşin yani doğu tarafı var. Doğu tarafta karanlık başlıyor. Batı tarafta karanlık değil ama biraz aydınlık biraz azalıyor. O zaman anlıyorsunuz ki akşam namazı olmuş. Neyse şimdi diyor ki burada Allah.
İlk namazı tespit ettik şimdi.
Heh. Gök-i Şems 1.
İlk namaz ne zaman?
Evet. Güneş batıya
Güneş
kaydığı andan
batıya kaydığı
itibaren
zaman.
öğlen vaktinde yani.
Peki önce gündüz mü gelir gece mi?
Gündüz gelir.
Ne diyor Allah Yasin suresinde?
Leşşemsu yenbeği leha en tüdrikel kamar veleleylu sabikun nehar.
Yani güneş ayı yakalayamaz.
Gece de gündüzü
Çünkü
geçemez.
her birisinin ayrı bir yörüngesi vardır. Gece de gündüzü geçemez.
Geçemez.
Gece gündüzü geçemezse o zaman önce ne olur?
Önce gece gelemez
Önce
demektir.
gece
Önce gündüz
gelemez.
olur.
O zaman günün namazı öğlen namazı.
Öğlen namazı oldu.
Ondan sonra ne dedi?
Şimdi gündüzde iki tane olması lazım.
İki
Tarafeyn
tane
nehar dediğine
olması
göre.
lazım.
Demek ki batmadan bir tane daha var.
Güneş batana kadar bir
Evet,
namaz
bir
daha
tane daha
kılacak.
var.
İkindinin vaktini
Evet.
burada Allah belirtmiyor bize.
Evet.
Güneş batana kadar bir namaz daha kılacaksın. Çünkü iki tane kılman lazım.
Evet.
Peki ondan sonra başka ne yapıyorsun?
Zülefem minelleyl dedi.
Ve gecenin gündüze yakın vakitleri.
Evet.
Gecenin gündüze yakın vakitleri ne oluyor? İşte akşam güneş battı bizim bulunduğumuz yerde. Güneş battıktan sonra hava aydınlıktır. Ne zamana kadar? Hava kararına kadar. Yani güneş ışınları bulunduğumuz bölgenin batı ufkundan tamamen çekilinceye
Kadar
kadar
hala gündüze yakın demek ki
gündüze bir
vakit.
yakınlık var.
Evet.
O yakınlığı gösterecek işaret o aydınlık. O işaret kaybolduğu zaman ne olur?
Bitti.
Ufuk
Yani
kararır.
artık seçemiyorsunuz doğu mu batı mı neresi burası diye artık yön
Bütün
tayini bile
ufuk hiç
yapılamıyor.
seçemiyorsun.
Evet.
Bütün ufuklar aynı oluyor. Ve
Artık gündüzden uzaklaştık
ya
demek ki.
bitti. Yani
Tamam.
gecenin gündüze yakınlığını gösteren bir işaret kalmadı.
Yok.
O zaman öyleyse o akşam dediğimiz vakitte bir de dedi ki fecrin
Toplandığı
ışıkların
sırada.
yoğunlaştığı vakitte dedi. O tek bir namazı
Evet.
anlatıyor.
Onu ayrıca söylediği için
Heh.
iki oldu. Demek ki akşam bir değil iki tane namaz
İki tane
olmalı.
namaz olacak.
Evet.
Ve o akşam
Akşamı
ve yatsı
yatsı.
namazı. Yatsı namazı ne zamana kadar kılınır?
Gasakulleyl.
Gasakulleyle yani batı ufkunda aydınlık kayboluncaya kadar. İşte Diyanet'in mealinde de gecenin karanlığına kadar diyor. Gecenin karanlığı bastırdığı an artık yatsının vakti bitmiş olur.
Bu bölgeler için yani güneşin normal bir şekilde
Tabii
doğup
normal
battığı
bizim
bölgeler
bulunduğumuz
için. Evet.
bölgeler için yatsı vakti bitmiş olur. Ama maalesef bugün şeyden sonra
Takvim çalışmalarından sonra.
Osmanlı'nın son döneminden sonra bu sistem tamamen değiştirilmiş ve yatsı vaktinin bitiminden sonra yatsı namazı kılınmaya başlamış. Ya bugün de maalesef bak Diyanet açık ayet olmasına rağmen her defasında kendilerine bunu anlatmamıza rağmen ve doğru olduğunda en küçük şüpheleri olmamasına rağmen yatsı vaktinin bitiminde millete yatsı namazı kıldırıyorlar. Bu kadar insanın günahına girmeyi nasıl göze alıyorlar anlamak mümkün değil. Neyse şimdi devam edelim. Ne yapalım biz insanlara sadece doğruları anlatırız. Kimseyi yola getirme diye bir görevimiz yok. Şimdi demek ki batı ufkunda güneş ışınları çekilinceye kadar namaz kılınacak. Ve o zamana kadar 4 vakit namaz kılınıyor. Peki güneşin hiç batmadığı yerlerde ne olacak? Bakın Allahü Teala gece ve gündüz diye iki ayrı varlık yaratmıştır. Yani gece 24 saat vardır dünyanın her tarafında, her noktada. Gündüz 24 saat vardır dünyanın her yerinde, her noktada. Dolayısıyla şey de, yani güneş ışınlarının aydınlığa çevrilmesini sağlayan şey gündüzdür. Eğer güneş ışınları bize aydınlık olarak gelecek olsa, uzayın aydınlık olması lazım. Bak, görürsünüz ki uzay zifiri karanlık ama dünya aydınlık. Gece olduğu zaman evet, güneşin hiç batmadığı yerde o gece güneşle gündüzün arasına girer ve güneş ışınlarının sıcaklığının bize gelmesini engeller. Engellediği an, yani güneş ışınlarının sıcaklığının gelmesini engellediği an artık gecenin soğuk vakti başlar. İşte Allah-u Teala gasp kelimesini kullanmış burada. Bizim bulunduğumuz bölgede de güneş ışınları batı ufkunda çekildiği zaman günün en soğuk vakti başlamış olur. İsterseniz Afrika'nın en sıcak bölgelerinde yaşayın, isterseniz kuzey kutbunda yaşayın, nerede yaşarsanız yaşayın, gecenin en soğuk vakti başlar o saatte. Yani öyle bir özellik koymuş ki dünyanın her zaman, her yerinde, her zaman gözlemlenebilir. İşte batı ufkunda, kuzey kutbunda yazın güneşin hiç batmadığı zamanda o akşam namazının oluşu, o anda meydana gelen bir takım değişiklikleri gözlemlemenizle anlayacağınız bir vakittir. İşte şeyde bir havada değişimler şey yaparsınız, o Allah-u Teala duha suresini belirtiyor. Bir deniz dalgasının durması gibi, dalgaların hafiflenmesi gibi bir şey oluşur. Bir dalga boyları oluşur akşam. Yatsı vaktinde dalga boyu tamamen biter. Siz onunla, hafif bir rüzgar oluşur, onunla yapacağınız gözlemlerle güneşin hiç batmadığı yerde akşam namazının başlangıcını, yatsının bitimini çok net bir şekilde tespit edebilirsiniz. Mesela şimdi zihnimde yanlış kalmış. Bundan önceki derslerimde 14,5 saat diyordum. Geçen de bir baktım. 21 Haziran'da Svalbard'da, yani dünyanın en kuzeyinde olan adada uzunca süre güneş hiç batmıyor. Ama en uzun gün olan 21 Haziran'da 13,5 saat gündüz sürüyor. Oruç tutsalar ancak o kadar tutuyorlar. Öyle muhteşem bir sistem, öyle muhteşem bir denge kurmuş ki Allah-u Teala. Onunla ilgili bütün ayetlerini görmek isteyenler bizim sitedeki yazıları okuyabilirler. Çünkü biraz teknik meselelere girince herkes onu anlayamayabiliyor. İşte şimdi gecenin gasakına kadar namazınızı kılın diyor. Peki başka? Ve Kur'anel fecr. Fecrin Kur'an'ında. Kur'an ne demek? Kara'e kelimesinin Arap dilinde anlamı cema'a ve damme. Yani birleştirdi, birbirine ekledi. Şimdi mesela bu Kur'an-ı Kerim'e Kur'an denir. Niye Kur'an denir? Allah'ın indirdiği bütün ayetleri bir arada topladığı için. İşte bizim Türkçe'de buna büyük küme denir. Ama bunun içerisinde sayısız, sınırsız ayet kümeleri vardır. O ayet kümeleriyle çözemeyeceğiniz hiçbir problem yoktur. Ama tek şart vardır. Kur'an'ı ve Arapçayı çok iyi bilen ve üzerinizde çalıştığınız konuyu bilen kişilerle beraber bu olayı çözmenizdir. İşte az önce dediğim gibi, eğer kutup bölgelerine uzman kişilerle birlikte defalarca gidip de oralarda gözlem yapmasaydık bu ayetleri asla anlayamazdık, problem çözemezdik. Şimdi de Allah'a şükür çok net bir şekilde çözüldü ve bu bilim çevreleri tarafından çok ciddi manada dikkate alınıyor ve bunun ayrı bir bilim dalı, hatta çok sayıda bilimler buradan üretileceğine dair çok ciddi bilgiler geliyor bize. Önemli değil, önemli olan Allah'ın kitabının çok iyi anlaşılmasıdır. Şimdi fecrin Kur'an'ı ne demek? Fecirde kümeleşme. Şimdi bunu da anlatan ikinci ayet olması lazım. Bakıyorsunuz ki bu El-Fecr, El-Flamlı olarak geçiyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 187. ayetinde oruca başlama vaktini anlatırken bu aynı kelimeyi kullanıyor. Diyor ki
Vekülü,
evet. Yani şimdi evet, şimdi mesela iftardan şeye kadar, imsak vaktine kadar yeme içme, karı koca ilişkisi serbest. Onu anlatıyor Allah-u Teala.
Için ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene leküm, sizin için ayan beyan ortaya çıkıncaya kadar.
Peki bir şey ayan beyan ortaya evet. çıktığı zaman sen onun şahidi olur musun?
Evet, görürüm ben gözümle.
Gözünde görürsün evet. ve şahit olursun.
Tamam. Yani bana gösteriyor kendini. Peki, ben de onu görüyorum.
Kimin için ayan beyan ortaya
çıkıyor? Leküm dedi. Bakan herkes için. Bakın tek herkes. Tek geçerli.
Biz kendimiz için. Evet. Yoksa falan kurum filan kurum değil.
Evet, veya teknolojik aletler şunlar bunlar falan da değil. Ayetin indiği nuzul döneminde bile insanların direkt olarak baktığında görebilecekleri bir doğa olayı.
Hayır bak bugün de evet. bugün de bizim bulunduğumuz yerde internet olmak zorunda mı?
Değil. Alet edevat olmak
alet
zorunda.
Alet edevat olmak zorunda değil. Değil ki. Ama ben orada namaz kılmam evet. lazım. Namaz sonrası oruç tutmam evet. lazım. Bir de şu var. Belki tek başıma olurum. Etrafımda hiç kimse inanmayabilir.
Evet.
Oruç tutan, namaz kılan hiç kimse olmayabilir. Takvim olmak zorunda mı? Takvim olsa da ben ona nasıl güveneceğim? Ama Allah-u Teala bir kural koymuş ki kendimiz bizzat namaz kılan, bizzat oruç tutan kişi şey yapsın. Ne diyor şimdi burada? Yiyin için diyor. Evet. Oruca başlama vakti daha gelmez. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekum. Sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar.
Ne?
Ne ortaya çıkacak?
El-haytul-ebyad
minel-haytil-esved.
Siyah, şeyden, beyaz iplik, siyah iplikten.
O siyah iplik denen evet. yeryüzü. Yeryüzünün toprak bölümü. Yani ufuk oluşturuyor. Evet. Yani şeyden,
yani siyah iplik gibi görünen.
Öyle gözüküyor.
Evet, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Gerçek bir siyah iplik değil.
Yani orada siyah iplikle baktığınız zaman
evet, o şekilde
gökte
gözüküyor.
Yerin birleştiği noktanın bir Hı-hı. siyah iplik gibi ufuk evet. boyunca uzandığını görüyorsunuz.
Beyaz iplik.
İşte he? onun evet. üzerinde bir beyaz iplik oluşunca
İkisi
o zamana kadar namazınızı kılın.
Çekiyor, yiyin evet. için.
Tabii mesela orada kırmızılıktan bahsetmiyorum. Hı-hı. Bizim bu bölgelerde kırmızılık da olur o ikisinin arasında. Hı-hı. Ama kutup bölgesinde yazın o kırmızılığı göremeyebiliyorsunuz. Fakat yaz olmasına rağmen, güneş hiç batmamasına rağmen dikkat ettiğiniz zaman gene görebiliyorsunuz o siyah ve beyaz çizgiyi. Dolayısıyla dünyanın her yerinde görülebilecek özellikleri Allah burada bize evet. anlatıyor.
Sonra minel fecri ifadesi var işte şimdi.
Minel fecr, fecir tarafından. El fecr aynı kelime değil mi?
Evet.
İşte müteşabih birbirine fecri. Benzeyen iki ayet. Bak siyah iplik dedi, beyaz iplik. İki tane şeyin kümeleşmesi değil mi?
Bir araya gelmesi.
Bir araya gelmesi. Evet. Burada da Kur'an el fecr dedi. Yani fecir ışıklarının birleşmesi. Nasıl oluyor bir üst tarafta tek bir ışık olsa o Kur'an kelimesi olmaz. Hepsi değil işte o bir siyah sabah yani şeyde ufka baktığın zaman gökte yerin birleştiği yerde bir siyah çizgi görüyorsunuz. Onun üstünde de bir beyaz çizgi oluştuğu zaman bunu gözünüze görüyorsunuz. Fecrin Kur'an'ı şahitlidir.
Yani meşhud, sen meşhud, görülür.
Meşhud, evet. şahit olunan bir şeydir. Gözde görebileceğin bir şeydir. İşte bu meşhud kelimesinde Allah-u Teala Bakara 187'de ne yaptı?
Oldu.
Sizin için net bir şekilde kesin olarak ortaya çıkıncaya kadar. Doğu ufkunda aydınlık başlar erkenden. O ona fecri kazip denir. O sırada sahur yemeğine kalkarsınız, vücudunuz uyanır. Vücutta yemek yeme ihtiyacı ortaya çıkar. Az bir şey yeseniz bile akşama kadar hiçbir zaman acıkmazsınız. Hatta diyabet hastaları bile rahatsız şey yapmıyorlar, oruç tutabiliyorlar rahatlıkla. Çok sayıda diyabet hastası bana geldi, sana da mutlaka gelmişlerdir. Orucu tuttuk hiç farkına varmadık diyor. İşte Amerika'dan gelen bir yaşlı doktor, bu ne biçim bir takvim kardeşim. Eskiden oruç tutmayın diye ısrar ettiğimiz hastalarımıza şimdi oruç tutun diyoruz. Çünkü öyle bir zamanda sahur yemeği yeniyor ki vücut uyanmış. İşte burada Allah-u Teala Kur'an el-Fecr diyor. Fecir ışıklarının birleştiği vakit. Çünkü bak hatta yetebeyyene lekum sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Ne diyor? El-Haytul-Ebyad beyaz iplik, melahayt esvet, siyah iplikten net bir ayırt edilinceye kadar diyor. Demek ki o fecirde bir şey var. O aydınlık var. Sabahın erkenden ona fecir kazip deniyor. Ama bu olduğu zaman fecir sadık deniyor. Ondan sonra artık oruca başlıyorsunuz.
Ve namaz sabah namazı vakti,
sabah namazı vakti geliyor. İşte burada da ne yapmış oluyor Allah?
Bunu söylüyor ama öyle değilmiş mesela. Ne diyordu? Siz de okudunuz ya biraz önce. Hı. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ne demekmiş o şahitli? Tefsir bilginlerinin ifadesine göre sabah namazının şahitli oluşu gece ve gündüz meleklerinin bu namazın kılınışında hazır bulunmaları demektir.
Ya Allah-u Teala bize
yani ayeti mi? Ayetle açıklamazsan gideceğin yerler buralar olacak.
Şey yapamazsınız ister. Bakın bu yazıyı yazmaya yazmayı Allah kişiyi Allah'ın yerine koymak gibi şey yapıyor. Açıklamayı Allah yapmış, biz değil ki. Biz yapamayız. Biz yapamayız, ancak Allah yapar. İşte Allah'ın açıklamalarına ulaşamadığınız zaman problem çözemiyorsunuz, problem çıkarıyorsunuz. Ya meleklerin gelmesinden bana ne yani? Şu anda burada melek yok mu? Allah-u Teala sürekli bizimle beraber meleklerin olduğunu bildirmiyor mu? Ra'd suresinde miydi?
Lehu muakkibatun min beyni yedihi ve min halfihi. Evet.
Önlerinde ve arkalarında takip eden melekler var. Yani gece gündüz
sadece Müslümanlarla ilgili hafizin kiramen katibin infitar suresinde her daim var tabii.
Yani. Evet. Size ne oluyor yani, niye? İşte mesela Müslümanlar Kur'an'ı açıklama ilmini unuttukları için problem çözemiyorlar. İşte şeyden Stockholm Üniversitesi hocalarından değerli bir arkadaşımız, işte Rasim Örlü arkadaşımız ki şu anda
Ramiz,
hep Rasim diyorum ya. İyi şey. Ramiz Örlü arkadaşımız, Allah razı olsun, çok ciddi bir ilim adamı. Bana aynen şunu söyledi. İşte o Almanya'da doğmuş, büyümüş. Sonra işte İsveç'e geçmiş. Orada üniversitede öğretim üyesi ve bu tür konularla ilgileniyor. Yani güneş ışınlarının dünyaya ulaşması ve meydana gelen değişikliklerle ilgili bir uzman. Dedi ki ya, dedi, ben dindar bir ailenin çocuğuyum. Küçük yaştan itibaren 5 vakit namazımı kılıyordum. Fakat işte İsveç'te bakıyorum, o kadar anormal şeyler ki, yani yaz ve kış namaz kılmaya vakit kalmıyor. İşte güneş doğuyor, batıyor böyle. Bir ara dedim ki ya, bu ne oluyor ya? Bu Allah'ın dini değil mi? Haksız mı? Allah'ın dini değil mi? Hatta her şeyi bırakacak oldum, sonra vazgeçtim. Sonra dedi, sizin yaptığınız çalışmaları görünce öyle bir mutlu oldum ki, şimdi kendisi Svalbard'da bir üniversiteye geçti. Yani o dünyanın en kuzey bölgesinde olan Norveç'in bir şehri, yanlış söyledim. Svalbard'a geçti. Orada sürekli bu konularla ilgili gözlemler yapıyor ve bu çalışmaların ayrı bir bilim dalı haline geleceğini de söylüyor inşallah. Ve bu bir tek bilim değil, burada çok büyük kapılar açılacağından ben şahsen eminim. Hatta bir not göndermişti. Bu konuda o kadar çok master ve doktora çalışması yapılması lazım ki, çok ciddi bir alan diye söylemişti. İnşallah onların ve onun gibi olanların bu samimi gayretleri sonucu Allah-u Teala ufku açar. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizim açımızdan da son derece iyi. Yaptığımız çalışmaların böyle ciddi bir bilim adamı tarafından denetlenmiş olması, bir hatamız varsa görmemize sebep olur ama şu ana kadar öyle bir şey ortaya çıkmadı. Şimdi dolayısıyla burada yani Allah o kadar güzel açıklamalar yapıyor ki, işte 3 tane değişmez özellik var. Birincisi, güneşin tepe noktasından batıya kayması. Dikkat ederseniz güneşin batmasından bahsetmedi Allah. Bakara suresinin 187. ayetinde oruçla ilgili o ayette de güneşin batmasından bahsetmiyor. Ne diyor? Bir sabahleyin o siyah ve beyaz çizgilerle orucun başlayacağını söylüyor. Ne diyor? ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın diyor. Gece diyor. Güneşin batışına kadar değil demiyor. Güneşin batışına kadar dese, işte bugün Svalbard'da yaşayan Müslümanlar var. Orada cami var. Peki bu insanlar iki ay kadar sürüyor mesela şeyde, güneşin hiç batmıyor. Bu adamlar orucu iki ay mı tutacak orada?
Kışın ne yapacaklar?
Kışın hiç güneşi göremeyecekler. Ne yapacaklar? Oruç tutmayacaklar mı? İşte burada gerçekten Allahü Teala çok çok güzel şey kurallar koymuş. Zaten bu Kur'an ayetlerinin o bölgeyi bu kadar ayrıntılı olarak açıklaması Amerikalı fizikçileri de son derece şok etti. İnşallah bu yakında büyük bir bilim ya tabii büyük bir bilim alanı olur diye düşünüyorum inşallah. Ama tabii kainatı yaratan ifadesi. İşte güneş batıncaya kadar demiyor. Ama öğlen kışın hiç güneşin olmadığı bir zamanda batı ufkunda bakıyorsunuz ki ışıklarda bir çok ciddi zayıflama başladı. Doğu ufkunda da karanlığın başladığını görüyorsunuz. Ha akşam oldu diyebiliyorsunuz. Güneşin hiç batmadığı zaman da batı ufkunda aynen bizim buralarda olduğu gibi güneş ışınlarının tamamen kaybolacağı vakte kadar yatsı namazını bitirmeye çalışıyorsunuz. Tangir'in ağarmasını orada çok net bir şekilde, mesela biz Svalbard'da da çok net bir şekilde bunun çekimlerini yaptık. İsteyenler sitemizden resimlerini de görebilirler. Şimdi dolayısıyla yani Allahü Teala'nın kullandığı kelimeler son derece önemli. Hiçbir zaman için şey yapmamıştır. Yani güneşi sadece öğlen vakti için kullanmıştır. Onun dışındakiler için kullanmamıştır güneş kelimesini. Yani dünyanın her noktasıyla 24 saat ilgili olan bir sistem belirlemiştir. Bunu bu şekilde kavradığımız zaman namaz vakitleri açısından herhangi bir problem kalmıyor. De bununla ilgili şeyler de sen de okuyacağın ayetler vardı galiba değil mi?
Bir sonraki ayetle ilgili o teheccüdle ilgili.
Teheccüd. Bunu zaten bu 114'ü okuyunca mesela anlaşıldı yani iki sebebi. Abi,
ama işte bunu tekrar edelim. Evet. Yani efendim Kur'an-ı Kerim'de namaz yok. Ya kardeşim Kur'an'ın ayrıntılı bir şekilde açıklamadığı tek bir konu yok. Ama tek problem şu. Kur'an'ı açıklama bilimi olan hikmet tamamen unutulmuş, kaybolmuş. O kaybolunca açıklanamıyor. Eğer biz bu hikmetle gitmeseydik, yani Kur'an'ın açıklaması metoduyla gitmeseydik, hiçbir zaman için kutup bölgesinde problemi çözemezdik. Mesela şimdi bir başka ayet daha okuyalım şimdi. Bu aynı sureden, İsra suresinden.
12.
Ve ceallel leyle ve nehâre ayeteyn. Geceyi ve gündüzü iki ayet, iki işaret kıldık. Peki, فَمَحَوْنَ آيَةَ اللَّيْلِ. Sonra gecenin işaretini kaldırdık. Peki gece dediğimiz aklımıza gelen nedir?
Karanlık.
Karanlıktır. İşareti olan karanlık. Karanlığı kaldırdık diyor.
Yani onu şart olmaktan çıkardık.
Şart olmaktan
gece
çıkardık.
Karanlık tabii. Olmayabilir.
Olmayabilir. Evet. Yani bunu ben astronomik açıdan izah ederim ama bu şey değil yani burada.
Yok, yani herkesi, dediğiniz gibi yazılar herkesi, ve görüntülü şekilde videolar, tabii. Fotoğraflar her şey var zaten.
Yani herkesi şey yapmıyorum burada. Şimdi diyor ki burada
gecenin göstergesini yani gecenin, karanlık olma şartını kaldırdık.
Karanlık olma şartını kaldırdık. Peki ve cealne ayeten nehari mubsireten. Gündüzün göstergesini de mubsire kıldık. Yani gündüz aydınlatıcı. Mesela güneşin hiç aylarca görülmediği Svalbard'da gündüzün oluşunu çok net bir şekilde tespit edebiliyorsunuz.
Doğmasa bile güneş.
Doğmuyor ama evet. Doğuşunu anlıyorsunuz, evet. Batışını anlıyorsunuz. Bütün vakitleri yani rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü gündüzün kendisi güneş ışınlarını aydınlığa çeviriyor. Ama gece karanlık olmak zorunda değil. Ondan dolayı o bölgede yaşayan insanlar kendi fıtratları gereği. Fıtrat Allahü Teala'nın insan vücuduna koymuş olduğu doğal kanunlar demektir. Tabi tabiattaki kanunlara da fıtrat denir. Kendi fıtratlarıyla yazın güneşin hiç batmadığı zaman da beyaz geceler kavramını kullanıyorlar. Çünkü gecenin gerçekten orada yaşadığınız zaman bizim buralarda gördüğümüz gecenin bütün şartları oluşuyor. Tek istisna karanlık olmuyor. Gecenin bütün şartları oluşuyor. Şimdi onlar beyaz geceler diyor. Hatta şeyde şey Norveç'e ilk gittiğimiz zaman şey yapıyoruz. Yani ne zaman bu akşam yatsı namazı vakitleri olacak falan diye yani şey yazın gitmiştik. Yazın orada Allah razı olsun şeyler Svalbard'da bize çok güzel ev sahipliği yapanlar oldu. Orada Türk vatandaşı da vardı. Oranın yerlileri de vardı. Gerçekten inanılmaz bir misafirperverlik gösterdiler. Şimdi güneş hiç batmıyor. Gözlem yapmak için gidiyoruz. Orada bu bizimle beraber olan hanımlardan bir tanesi dedi ki ama lütfen ne olursun sessiz olalım. Gece insanları rahatsız etmiyorum. Öyle deyince ben şok oldum. Diyorum neresi gece? Güneş yukarıda, her taraf aydınlık. Nasıl gece? Ya biraz gözlemlemeye başladık. Zaten o andan itibaren mesela gündüzün kısa kollu gömlekle rahatlıkla dolaştığımız halde
artık üşümeye başladı.
Gece hay ne yaptılar evet. Onlar gelirken
montlarını bize, falan getirmişler değil mi?
Evet pantolonumuzun altından giyeceğimiz şeyi getirdiler, işçilik getirdiler. Böyle dışarıdan giyeceğimiz kışlık elbise getirdiler. Ayaklarımıza kışlık ayakkabı getirdiler. Ya bu ne dedim? Yo dediler hava soğuk şey üşür. Ya hakikaten gittik. Gözlemlemeye baktık üşüyoruz.
Yani gece olmuyor.
Ama gece yani. Olmuş zaten. Gece çok
ama önemli. Görüntüde değil.
Görüntüde değil ama çok net bir şekilde bakıyorsunuz ki tabiat tamamen uyuyor. Yani burada gözlemlediğiniz her şey orada da var.
Karanlık hariç.
Karanlık hariç. İşte Allah burada diyor ki gecenin ışığını şeyini ayetini yani
işaretini
kaldırdık. Yani siz geceyi her yerde karanlık aramayın diyor.
Ama gündüz aydınlık olur.
Ama gündüz de bu gündüz mutlaka aydınlık olur.
Güneş doğmasa bile.
Güneş hoş olmasa evet. Da onu net bir şekilde görüyorsunuz. Peki bunu niye yapmış Allah-u Teala?
لِتَبْتَهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
evet. Gündüzün Allah-u Teala'nın ikramını arayasın. Çalışın, kazanın. Hı-hı. Çok rahat bir orada herkes çalışıyor yani şeyde.
Bir de وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ
bir de diyor yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Namaz vakitleri hesabı. Gerçekten sadece bu ayet değil. O kadar çok ayet var ki burayı ayrıntılı bir şekilde anlatan o hesapları Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak nasip etti. Çok dakik. Yani böyle en ince ayrıntılarına kadar tespit edebildik. Kutup noktasından kutup noktasına kadar. Bu da Allah-u Teala'nın bize çok büyük bir iyilik ve ikramı evet. Oldu.
Ve ayet nasıl bitiyor hocam? Bu ayetin sonu ve külle şeyin fassalnahu tafsilen.
Gerçekten.
Normalde ne deniyordu?
Sen oraları, demeseydin belki aklıma gelmeyiz.
Oraları Allah açıklamamış, bizler kıyasen buluyoruz.
Tövbe estağfurullah.
Değil mi? Genelde böyle söyleniyor. Yani güneşin doğup normal bir şekilde doğup battığı yerlerle ilgili ayetler var. Ama normal bir şekilde doğup batmadığı yerlerle ilgili ayet olmadığı için bizler en yakın yerleşim birimine göre kıyasen oralara vakitini tespit edebiliyoruz.
En yakın yerleşim birimine göre ben orası Allah-u evet. Teala sana göre diyor. Bilmiyor evet. Muydu o bölgeyi Allah?
Ve işte Allah ve külle şeyin fessallahu tafsıyla bu ayetin sonuna koymuş. Çok ilginç
ha, değil yani. Buraya? Çok ayrıntılı.
Gece, gündüz, hesap her şeyi biz açıkladık.
Bakayım diyor. Sen onu söyledin aklıma evet. Geldi. Şimdi Svalbard'a gitmiştik kışın. Ki hani hiç aylarca güneşin doğmadığı bir yer. Oradan geri döndük. Norveç bir uluslararası ilmi toplantı düzenlemiş bu konuda. Neyse o toplantı yapıldı, bitti. Ertesi gün hepimiz şeyde oraya katılanların tamamı gündüz saat 2'de tek bir uçak kalkıyor. O uçakla Oslo'ya gideceğiz. Toplantı bitti. Ama orada toplantıya katılan bilim adamlarına dedim ki gelin ben yarın size sabah namazı vaktini gözlemenizi sağlayayım dedim. Sabah namazının vaktini gözlemleyelim hep beraber. Şimdi gittik. O denizin kenarında doğuya doğru bakıyoruz. Önce bir fecir kazibi gördük, bir aydınlanma oldu. Ama arkasından kalın bir bulut kütlesi geldi, ufku kapattı, simsiyah oldu. Hiçbir aydınlık yok. Bu da Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu oldu tabii. Ben baktım kendi kendime, Allah Allah, hiçbir şey göremiyoruz. Siyah beyaz çizgiyi görmek mümkün değil, ufuk tamamen kapandı. Şimdi, işte şey, ve subhi idâ teneffes diyor ya Allah-u Teala. Sabah nefeslendiği zaman. Yani ne oluyor? Seher yeli esiyor. Oradan herkes orada kendi aralarında konuşurken bir seher yeli esmeye başladı. Ki bu bütün dillerde var zaten. Sabahın o ışığı şey yeli esmeye başlayınca herkese dedim bir bakın şu anda bir tatlı bir şey görüyorsunuz.
Rüzgar
görüyorsunuz. Bu rüzgardan 7 dakika gibi hatırlıyorum yani şimdi hata yapmış olabilirim. 7 dakika sonra bir tane kuş ötecek. Tek bir kuş. Ya orada yani benim gibi Türkiye'de yetişmiş bir adamın aklına hiç kuş gelir mi? Kış hiç kuş olur mu kış mevsiminde? Göçmen kuşlar uçar gider. Ama tam o saatte bu Türkiye'de de dünyanın her yerinde de böyle dakikası dakikasını örten bir kuş var. O kuşun sesi geldi. Ondan sonra herkes kesin bir kanaate vardı. Yeşil namazımızı kıldık. Zaten güneşin doğuşu da bu ışık hareketlerinden rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ve orada dediler ki ya lütfen dediler. Bir toplantı daha, saat 2'de gideceğiz. Bir toplantı daha yapalım. Bu acayip bir şey. Orada birisi dedi ki ya kardeşim bu ne böyle dedi. Yani Oslo'daki bir astronomi bilgini, kendisi aslen Pakistanlı bir Müslümanmış. Bu ne kardeşim dedi ya. Bize geliyorlar. İşte takvim. Niye? İşte öyle. Ya şöyle şu vakitte akşam şu vakitte neden? Niye? Öyle işte. Ya siz geldiniz. Hem rüzgarı delil getiriyorsunuz. Hem kuşların hareketlerini delil getiriyorsunuz. Hem ufuktaki aydınlığı. Bu ne biçim bir şey ya? Bu ne kadar ayrıntı? Ve şok oldu adamlar yani. Allah'a hamd yani Kur'an-ı Kerim işte az önce okudun ya sen.
Evet. Ve külle şeyin fassalâ ve tefsilâ. Evet, ayet böyle bitti yani.
Niye külle şey diyor Allah? Evet.
Bu da dahil.
Sadece evet. Bu değil ki. Tamam. Allah her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Her şeyi. İşte Müslümanların bunu çok iyi bilmeleri lazım. Bunu bildiğimiz zaman zaten işte Almanlara Tübingen Üniversitesi'nde biliyorsun buraya defalarca geldiler. Tübingen Üniversitesi'ne 20 kadar seminer verdikten sonra onlarla yaptığımız bir anlaşmaya ki sitemizde vardır arzu edenler o Tübingen Sözleşmesi'nin o kısmını görebilirler. Bak adamlar şunu söylediler. Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Bir yarattığı kitap tüm varlıklar. Bir de indirdiği kitap. Eğer Allah'ın indirdiği kitap merkeze konursa bilimde hayal edilemeyecek noktalara ulaştı. İşte bu mesela bu olay hiç hayal edilebilecek bir nokta mı? Kutup bölgelerinde bu şeyler hayal edilemeyecek noktalar yani daha neler var da işte açıklamak istemiyor. Yani çünkü onlara girdiğimiz zaman çok şey olur. Ama mesela buna anlam verirken ne diyorlar? Sen bilirsin şey.
Yani, sabah namazı şahitli.
Yok ama onu demiyorum. Gece ve gündüz iki tane ayet yaptık. Gecenin alametini giderdik. Gecenin alameti aydır diyorlar. Ayı giderdik diyorlar. Yani böyle bir, gerçi bunu Diyanet yazmamış
evet,
ama.
Evet yazmamış oraya. Evet.
Ama buradan mesela kim ne anlayabilir?
Gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık.
İşte öyle nedir demiş. Bu?
Anlaşılmamış tabii.
Yani. Hiçbir şey anlaşılmaz. Bir
nota düşmediğine göre.
Hiçbirisi yani hiç kimse işte biz bu ayeti eğer kutup bölgesine gitmeseydik gerçekten anlayamazdık. İşte kutup bölgesine gördüğümüzde Allah'ın yarattığı ayetler. Bu da indirdiği ayet. İkisi birleşince ne muhteşem bir şeymiş. Yani diyor ki bu Allah bu ayette siz gecenin karanlık olmasını beklemeyin diyor. gece aydınlık da olabilir. Onu beklemeyin diyor. Evet. Ve her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde açıkladığını bize bildiriyor. Ha burada şeyi
79.
ayet 79. var. 79. ayet var. Ondan sonra sen ayetler okuyacaksın değil mi? Şimdi 79'da da şöyle diyor Allah-u Teala.
Resulullah'a hitaben.
Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor. Ve minelleyli gecenin bir bölümünde. Niye gece diyor? Bakın gece 3 bölümdür. Allah bunu Müzzemmil suresinde anlatıyor. Birinci bölümü işte akşam namazı vaktinin başlangıcından yatsının sonuna kadar olan kısım.
İlk üçte birlik kısım.
Üçüncü bölümü de onun bir simetri olarak
imsak vaktiyle
Fecr-i Kazip'ten
güneş doğuncaya sabahına, kadar olan vakit.
Gündüzün başlangıcına evet. kadar olan kısım. Bir de gecenin en uzun bölümü var. O ikisinin arasında. Karanlığı. Oraya gecenin ortası da diyor Allah. O insanların uyuyup dinlenme vaktidir.
En karanlık olan vakit.
En karanlık evet. ya da en soğuk olan evet. vakittir. İşte mesela tıpla ilgilenenler şunun üzerinde çok iyi çalışsın. O saatte vücut dinlenirse, uykuya geçirse çok kısa sürede vücut rahatlar ve gece kalkıp bir takım şeyler yapmak mümkün olur. İşte Muhammed Aleyhisselam'a da diyor ki gecenin bir bölümünde de feteheccet bihi, onunla teheccüd et. O dediğinde de akimus salah, yani namaz kılma işi sebebiyle
uykudan uyan.
Yataktan
kalk.
Ne demek? Demek ki yatsıdan sonra uyunacak. Muhammed Aleyhisselam yatsıdan sonra, yani bizim bu bölgelerde havanın kararmasından sonra ya da şöyle diyelim, Diyanet'in yatsı ezanı okumaya başlamasından sonra, yani öyle şey yapalım, yatsıdan sonra böyle kendi aramızda sohbeti bile hoş karşılamazdı diyorlar. Mesela Allah-u Teala şeyde bu Felak suresinde ve min şerri gâsikin idâ vakab diyor. Gâsikin şerrinden diyor. Yani o yatsı vaktinin bitiminden sonra başlayan vakitte bir takım zararlı taraflar diyor. Demek ki bu da tabiplerin üzerinde durması gereken bir konu. Burada diyor Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sana ek bir görev olarak, bizim namaz 5 ama Muhammed Aleyhisselam için 6. Sana ek bir görev olarak kalk diyor. Namaz kılmak için uykudan uyan. Peki asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda. Bakarsın ki Allah seni övülmüş bir yere gönderir. Yani çok güzel bir yere gönderir. Çünkü Mekke'de hayatı çekilmez hale getiriyorlardı. Bundan önceki dersimizde konuştuğumuz gibi Muhammed Aleyhisselam'ı oradan çıkmaya zorladılar ve çıkardılar. Ama Medine'ye geldiği zaman bir devlet başkanı gibi karşılandı. Burada şöyle diyor, Muhammed Aleyhisselam'a emrediyor Allah. وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُتْخَلَ سِدْقٍ De ki ya Rabbi, beni sadık bir kişinin girmesi gibi, yani hiç kimse bana demesin ki sen şu yanlış yaptın, bu yanlış yaptın Medine'ye gittiğim zaman, onun gibi Medine'ye sok ve ahricini muhreze sıdkın, sadık bir kişinin özü sözü doğru, en küçük bir yanlışı olmayan bir kişinin çıkması gibi Mekke'den çıkar. Ve cealli min ledünke sultanen nasira, kendi katından bana bir güç, bir imkan ver. Benim bu eylemlerime yardımcı olacak bir imkan ver. Ne olur eylemlerine yardımcı, yani dini yayması için Allah ona Medine'de bir yetki veriyor. Medine'ye varır varmaz daha büyük bir devlet başkanı gibi karşılanıyor. Çok kısa sürede, ya daha kendi ülkesinde yaşamaz hale getirilen kişi Medine'ye geliyor. Çok kısa sürede Medine'nin devlet başkanı konumunda oluyor. İşte sultan, Allah bir saltanat vermiş oluyor.
Bir hakimiyet nasip ediyor.
Bir hakimiyet veriyor ona Medine. Allah verdi mi bitti. Kimse buna ses çıkaramıyor. Medine'ye maddi olarak hakim olan Yahudilerin ağzı açılmıyor. Medine'de Muhammed Aleyhisselam'dan önce Medine'nin kralı olarak ilan etmeye çalıştıkları Abdullah bin Übey bin Selul sesini çıkaramıyor. Orada kabileler var, şunlar bunlar var. Hepsini bir araya getiriyor. Hepsiyle bir Medine sözleşmesi yapıyor. Ve Medine'nin yönetimi. Ya Mekke'den çıkarılan, yaşadığın bölgeden çıkarılan bir kişiler, işte Allah diyor ki sen böyle dua et. O dua edince, Allah'ın yardımına gelince bütün problemler çözülüyor. Çözülüyor. Ne olmuş onun eyleminin, çünkü tüm dünyaya gönderilmiş bir nebi, onun bu tebliğinin tüm dünyaya yayılmasına sebep oluyor bu hakimiyet. Öyle bir hakimiyet veriyor ki Bedir Savaşı'na katılıyor. Daha kısa bir süre sonra Bedir'de galip geliyor. Uhud'da galip geliyor. Hendek'te galip geliyor. Hayber'de galip geliyor. Tebük'e gidiyor. O zaman dünyanın en güçlü devleti olan Romalılar savaşmaya cesaret edemeyip kaçıyorlar. Kısa sürede bakıyorsunuz dünyanın en büyük devlet başkanı konumuna geliyor. İşte Allah böyle dua ettiği zaman bu şekilde oluyor. Evet, şimdi şey yapalım sen.
Evet, bu 79. ayette Resulullah'a ek özel bir görev. Bu teheccüd namazı. Teheccüd uyuyup uyandıktan sonra kılınan gece namazına verilen bir isim. Yani mutlaka uyunulacak, uyanılacak namaz için ondan sonra kılınan gece namazına teheccüd namazı geliyor. Bu ayet bunu Resulullah'a bir görev olarak, yani dini terminolojiyle konuşacak olursak ona farz bir namaz olduğunu gösteriyor. Onun dışındakilere farz değil, ama yine de bu gece namazı tavsiye edilmiş müminlere. Hatta Nebimizin kendisinin şöyle bir sözü var. Şöyle rivayet ediliyor. Diyormuş ki gece namazını kılın. Çünkü bu sizden önceki salih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir diye. Peki nereden çıkarmış Nebimiz bunu? Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerden. Mesela Allah Teala Furkan suresinde övgüye layık gördüğü kullarının özelliklerini anlatırken 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ. O güzel kullar gecelerler Rableri için. Ne demek gecelerler? Succeden ve kıyama, secde edip kıyama dururlar. Yani secde ederek, kıyam ederek gecelerler. Secde ve kıyam deyince hangi ibadeti anladık biz? Otomatikman namazı. Ha, demek ki geceleri Rablerine secde ederek, kıyam ederek, yani namaz kılarak ibadet ederler bu kullar. Bu övgüye layık bir fiil olduğu için, bir davranış olduğu için Allah onu bir özellik olarak buraya koymuş. Bunun haricinde Secde suresinde, onun 32. surenin 16. ayetinde yine güzel kullarını anlatırken Allah 15. ayette başlıyor. Diyor ki ayetlerimize bizim sadece kendilerine anlatıldığında saygıyla boyun eğen ve her şeyi mükemmel yapmasına karşılık Rablerine ibadet edenler inanıp güvenirler. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Şimdi 16. ayet. Tetecafa cunubuhum anil mazaci. Bakın onlar geceleri ibadet için yataklarından kalkarlar. Yataklarınızdan kalkmanız için uyuyup uyanmanız lazım. Yani bu yatsı vakti çıktıktan sonra gece nafile bir namaz. Yani sırf Allah bunu güzel bir davranış olarak niteledi diye gece kalkıp bir namaz kılmayı işaret ediyor. İşte bu da teheccüd namazına bir işarettir. Ve onlar Allah'ın rahmetini umarak Rablerine dua ederler diyor o vakitte. Bu da güzel bir davranış. Bunun haricinde Zariyat suresinde 51. surenin 17 ve 18. ayetlerinde de yine Allah hem geceye hem de seher vaktine işaret ederek buyuruyor. Diyor ki bu cennet nimetlerini alacak olan kulların dünyadaki özellikleri nelerdir? Kânû kalîlen minelleyli mâ yehce'ûn. Onlar geceleri az uyurlardı. Ve bil esharihum yestagfirun. Seher vakitlerinde de Allah'tan bağışlanma talep ederler. Bağışlanma dilerlerdi. İşte bu da yine teheccüd namazına işaret eden bir ayet. Bir de Zümer suresi 39. surenin 9. ayetinde Allah bir kıyaslama yapıyor. 8. ayette yanlış davranış içinde olan kullarını anlattıktan sonra 9. ayette diyor ki şimdi böyle biri mi iyi yoksa emmen huve kanitun ana elleyli saciden ve kaimen yahzarul ahirete ve yercu rahmete rabbi. İşte kötü özellikleri olan bir kul mu iyi yoksa ahiret endişesi ve Rabbinin ikramı ümidiyle gecenin bölümlerinde secde ederek kıyamda bulunarak içtenlikle boyun eğen kişi mi iyi? Bakın gecenin bölümlerinde bir kısımlarında, yani kalkmışlar, secde ediyorlar, Allah'a yani namaz kılıyorlar. Bu hangi namaz oluyor? Otomatikman işte gece kılınan teheccüd namazına işaret etmiş oluyor. Ve Allah Teala burada biz müminlere bunu hani nafile bir ibadet olarak tavsiye ederken Resulullah'a özel bir görev olarak, yani farz bir görev olarak yüklemiş oluyor. Ve bunu da Allah'ın ona vereceği bir ikrama vesile kılıyor. Diyor ki sen böyle yapmaya devam et. Bu sayede de Allah seni güzel bir yere de götürebilir. Ve nitekim gerçekten de bu ayetlerin nüzulünden kısa bir zaman sonra Allah hem bu ayette yapılan ibadet hem de 80. ayete edilen duaların bir neticesi olarak Resulullah'ı Mekke'den alnının akıyla çıkartıyor ve Medine'ye de büyük bir gururla, büyük bir ihtişamla sokuyor Allah. Yani Mekke'den çıktığında hiç kimse Muhammed bizi kandırdı, aldattı, borcu vardı, ödemedi falan gibi hakkında kötü şeyler söyleyemiyor. Medine'ye gittiğinde de büyük bir törenle, büyük bir cümbüşle, adeta bir tören havasında karşılanıyor Resulullah. Hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi bir devlet başkanı edasıyla Medine'ye giriyor. Çok kısa bir surede oranın bütün halkıyla birlikte bir Medine sözleşmesi imzalıyor ve fiilen, öyle olmasa bile, fiilen bir devlet başkanı konumuna getiriliyor ve ondan sonra da gerçekten de o konumdan hiçbir şekilde inmiyor ve çok kısa bir süre sonra, hicretten 8 sene gibi kısa bir süre sonra bile kalkıyor. Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak geliyor ve Mekke'yi fethediyor Allah. Ve böylece gerçekten alnının akıyla çıktığı yerden tekrar orayı fetheden bir kumandan olarak oraya girmesini de nasip ediyor. Evet.
Şimdi burada bir husus daha var. Tabii ister istemez izleyicilerimiz onu soracak. Yastığının son vakti dedik. Ama geleneksel yapıda yatsı namazı sabaha kadar uzatılır. Ve bunun hiçbir delili yoktur. Hiçbir delili yoktur ama mezhepler bunu kabul etmişlerdir. Böyle bir şeyin olmadığını zaten Kur'an-ı Kerim bize çok açık ve net olarak okuduğumuz ayetler anlattı. Allah-u Teala bir başka ayette de bunu net olarak bildiriyor. İşte bu Nur suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi olan Nur suresinin 58. ayetinde diyor ki ey iman edenler, hakimiyetiniz altındaki esirler, hakimiyetiniz altındaki esirlerle erginlik çağına girmemiş çocuklarınız, bakın esirler evlat gibi, öyle esir kampı falan yok, evin içerisinde evlat gibi besleniyorlar. Erginlik çağına girmemiş çocuklarınız üç vakitte, ben şimdi bunu okuyacağım, sizin adınıza yine her defa, her zaman olduğu gibi Yahya Hoca'dan cevap bekleyeceğim ama sizin adınıza cevap verecek. Yahya Hoca olarak değil yani. Diyor ki
sabah namazından önce.
Sabah namazından önce. Öğleyin elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Şimdi sorayım. Bize öğretilen bilgilerde sabah namazından önce ve yatsıdan sonra diye bir vakit var mı?
Yok, çünkü yatsıdan sonra direkt sabah giriyor.
Sabah namazından önce genellikle de yatsı.
Tabii. Yani böyle bir vakit yok. Ta imsak vaktine kadar sabah namazı, yatsı namazı kılınabiliyorsa yatsı çıktı, sabah girdi. Dolayısıyla yatsıdan sonra sabahtan önce diye bir vakit
öyle yok. Bir vakit var. Bak dedi. Bir de Allah bunu bu kadarla da yetinmiyor. Diyor ki bak ne diyor? Öğleyin elbisenizi çıkardığınızda veya namazdan sonra, çünkü öğlen dinlenmesi, öğlen uykusu da var.
Sizden izin istesinler.
Evet, yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bunlar çıplak olabileceğiniz üç vakittir.
Yani uyku vakitleri.
Ne demek? İşte okuduğu ya Yahya Hoca şeyden, ben de okudum. Bu İsra suresinin 79. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a gece kalk diyor. İşte çok sayıda ayet de okudu orada gece kalkılmasıyla ilgili. Aha. Çünkü yatsı vakti bitmiş oluyor. Yatsıdan sonra ve sabah namazından önce.
Ama bitmemiş olursa zaten adam yatsı vaktinde uyanmış oluyor teheccüd için. Yani teheccüdün vakti ne zaman? Geleneğe göre yatsı vakti.
Yatsı vakti, evet.
Halbuki değil yani.
Öyle bir olay yok.
Öyle bir şey olmaması
zaten
lazım.
Ondan dolayı mesela benim kendi açımdan eskiden en zor kılınan namaz yatsı namazı, kılarım diyorsun. Vücut iyice yoruluyor, kılamıyorsun rahat, evet, bir şekilde. Bir an önce şey diyor ama şu anda öyle değil ki. Şu anda gerçek vaktinde kıldığımız zaman bu iş bitiyor. Peki yatsıdan önce ve sabahtan sonra bunlar çıplak olabileceğiniz vakitlerdir diyor. Bunlar uyku zamanı.
Evet.
Peki bak bu vakitler dışında Tabi siz de onlara da bir günah yoktur diyor. Neyse bu esas o değil. Çıplak olabileceğiniz vakittir bunlar. Çünkü için yatarsınız.
Evet, yani burada yatsının bir son vakti olduğunu tabii. Ve bunun sabah namazının başı olmadığını
görüyoruz. Asla olmadığı net çok net bir şekilde anlatılıyor. O zaman bakın bugün maalesef işte Diyanet'in mealinden de görüyoruz. Ben bu sadece Diyanet değil. Mekke'de de Medine'de de oranın üst yöneticilerine yani en yetkili kişilere de anlattım. Kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Yani neyse o konuda ayrıntılı olarak şey değil ama bizim görevimiz bilgi vermek, insanları yola getirmek değildir. Size de bilgi veriyoruz. Buna göre davranın. Yani Diyanet'in yas ezanını okuduğu, okumaya başladığı vakitte o ezan bitinceye kadar yatsı vakti de biter. Ona göre namazlarınızı kılın, şey yapmayın. Demek ki sabah namazdan önce ve yatsı namazdan sonra diye iki tane ayrı vakit varmış. Ve böylece dersimizin sonuna geldik. Ha bir ayet daha okuyacaktık değil mi?
Okumuştum yani ama.
Ve kulca el hakku ve zehakal batıl. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki Allah onlara şunu söyle.
Hak.
Bak geldi. Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ı oradan söküp atmaya çalışıyorlar. Şunu söyle. Hak geldi, batıl zahir oldu. Yani artık sizin işiniz bitti. Yani siz ne yaparsanız yapın artık ayakta duramazsınız. Çünkü Kur'an anlatıldığı zaman her şey bir de şimdi de bugün Allah'a şükür artık Kur'an hikmetiyle birlikte bütün ayrıntılar birlikte anlatılmaya başlandı. Bugün bütün dünyada da hak geldi batıl zail oldu diyebilecek noktaya geldik Allah'a hamdolsun. İnnel batıle kâne zehûka şu kesin ki batıl zaten yok olup gitmeye hazırdır. Yani iki kere iki üç eder diyen bir kişi hiçbir yerde bunu ispatlayamaz. Batıl gitti. Bugün de Allah'ın kitabı anlatılmaya başlandı. İşte burada da onun bir örneğini verdik. Biz bu Allah'ın kitabına sarılalım. Batıl artık bu yani yanlış dini inanç, İslam'a sokuşturulmuş yanlışlar ve dünyada insanları etki altına almak için oluşturulmuş yanlış dini inançların tamamı artık bitme noktasına gelmiştir. Allahü Teala bu konuda bize de görevimizi tam olarak yapıp bu doğruları bütün insanlara en güzel şekilde ulaştırma nimeti nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.